Ayrım 19.
Bu da geride bir kitap bırakmadı. Yerine geçecek bir kimseyi de belirlemedi. O herkesin kendisine ışık tutmasını istedi. Ancak telkinini yaşatmayı kurduğu Sanka teşkilatı üstlenmişti. Buda'nın cenaze töreninde onun sözleri ve işlerinin unutulmadan muhafaza edilmesi fikri ortaya atıldı. Böylece ilk konsil Buda'nın ölümünü takip eden ay içinde Rajagaha'da toplanıp daha sonra Pali metni denilecek kutsal kitabın ilk şifahi çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar Vesali'deki ikinci konsilde de devam etti. Kral Ashoka zamanındaki üçüncü konsilde Pali metninin üçüncü bölümü tamamlandı. Pali metinlerinde Ashoka'nın adının geçmemesini bu metinlerin daha önce tamamlanmış olmasına, milattan önce 3. yüzyıl, bağlayanlar varsa da en eski Budist Pali tarihi vekai namesi olan Dipavamsa'ya göre Pali metinlerinin yazılı hale intikali milattan önce 1. yüzyılın 2. yarısında Seylan'da oldu. M. Budizm'de kutsal metinler. Theravada Budistlerince sahih görülen Pali metinlerine Tipitaka, üç sepet denir. En eski Budist kutsal kitabı olan Tipitaka, üç bölüme ayrılır. 1. Vinaya Pitaka, disiplin sepeti. Sanka ve keşişler ile ilgili usul ve kaideleri içine alır. Rahip olan olmayanlarla ilgili hususlar, rahip ve rahibelerin uyması gerekli kaideler, ayinler, vaaz, beslenme, giyinme gibi konular bu bölümde yer alır. Bu bölümün en eski materyalini suçlu keşişin suçunu itiraf ettiği ve topluca keşişlerin 200 kadar suçu ihtiva eden listeyi okuyup suçlunun cezasını da tayin ettiği, ikisi itirafa hasredilen aylık 4 kutsal günde dolunay ve yeni ayla ilgili okunması adet haline gelmiş olan Patimokkha kaideleri oluşturur. 2. Sutta Pitaka, vaazlar sepeti. Buda ve bazı şakirtlerinin devirlerindeki kimselerle konuşmaları, vaaz ve hitabelerini içine alır. 5 Nikaya'dan oluşur. Bu koleksiyonda Budizmin öncesi doğum hikayelerinde ihtiva eden Jataka ve doktrinin bir özetini veren Dhammapada gibi kitaplar da vardır. Suttalar Ananda'nın Rajagaha konsilinde böylece işittim diye Buda'nın ölümü sonrasında naklettiği şeylerdir. Tipitaka'nın en önemli kısmı Buda'nın fikirlerini veren, bunun için Dhamma sepeti de denilen bu kısımdır. 3. Abhidhamma, Pitaka, genişletilmiş doktrin, felsefi ve psikolojik yorumlar sepeti. Suttalarda halk için ve savunma tarzındaki doktrinin 7 kitap içinde özetlenmesi ve başlıklı listeler halinde sistemleştirilmesinden ibarettir. Budizmin felsefe ve psikolojisi bu bölümdedir. Theravada kolundan olmayan Budist mezheplerin kutsal kitapları Tripitaka, en başta Sanskritçeden Çince'ye tercümeler, Tibetçe ve Budist Meles Sanskritçe olarak muhafaza edilmiştir. Çin Budist kutsal kitap metinleri San Tsang özellikle Çin ve Japon Mahayana'sı için en önemli kaynaktır. Budizmin Çin'e girmesinden itibaren Sanskritçe metinlerin elde edilmesine ve tercümesine büyük ilgi gösterilmiştir. Zamanla bu tercümelerin kataloglarının yapılması gerekmiştir. Eskilerin en meşhuru 730'da tamamlanan Kai Yuan, Çince Tripitaka. J. Takakusu tarafından 1924-1932 arasında 85 cilt halinde basılmıştır. Bu geniş koleksiyonun az bir kısmı İngilizceye çevrilmiştir. Theravada kutsal metni gibi 3 bölümden ibaret olsa da diğer Budist mezheplerin kutsal kitap bölümlerinin muhtevası ve yapılarında farklılıklar vardır. Mesela Tipitaka'nın Sutta Pitaka bölümünde bir Çin koleksiyonunda ilk 4 Nikaya'ya tekabül eden 4 agama bulunur. Sarvastivada'nın Abhidharma Pitakası, Theravada'nınkinden bazı konu başlıkları uysa da kitap adları bakımından tamamen farklıdır. Çin kutsal metnine birçok Çin Budist yazıları, Zen'de dahil alınarak 4. bir bölüm oluşturulmuştur. Ayrıca Çin metninde 3 bölümde de birbirine karşı her iki tarafın kutsal yazıları da bulunmaktadır. Ancak belirtilmelidir ki Hinayana taraftarları Mahayana'nın kutsal metinlerini bunlar tarihen bilinmiyor diye kabul etmek istemezler. Mahayanacılar ise Hinayana'nın kutsal metinlerini güvenilir bulmakla beraber kendi sutralarına kendilerinin inandıklarını, onların da tarihi kökeni bulunduğunu, Buda'nın onlardaki gerçeği telkin ettiğini, fakat Hinayana'cıların anlayamadıklarını, Nirvana'ya ulaştıracak gerçek doktrinin kendilerininkinin olduğunu ileri sürmektedirler. Ne? Budizm'de inanç esasları. Budizm'de iman ikrarına Triratna, üç cevher denir. Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya doktrin sığınırım, Sankha'ya sığınırım. Bu iman ikrarı Pali metninde Samyutta, Nikaya'da geçmektedir. Suttalardan birinde Buda'nın kim sımsıkı üç cevherin faziletlerine güvenirse onun karşıya geçmek üzere nehre girdiğini, Sotapanna yani aydınlanmaya kavuşmaya, Nirvana'ya ulaşmaya namzet olduğunu söylediği anlatılmaktadır. İman ikrarındaki üç cevherden birisini kabul etmeyen Budist sayılmamaktadır. Rahip olsun veya olmasın, bütün Güneydoğu Asya Budistleri üç esası ayrı bir ezgiyle okumaktadır. Budda üç cevherin ilkidir. O dinin kurucusudur. Ancak Budist telakkiye göre gerçeği Dhamma bilmesiyle diğerlerinden temayüz eden bu insan, zaman içinde dünyada gerçeği bilen kalmayınca gelmesi beklenen Budalardan birisidir. Bu anlamda daha önce 24 Buda gelmiştir. Budizmin kurucusu Buda bunların 25.sidir. Theravada düşüncesine göre Buda nihai duruma erişince bedeni hayatıyla ebedileşmiştir. Artık zaman mekan boyutları içindeki alemle bir ilişkisi kalmamıştır. Mahayana'ya göre Budalar ölümlü insanların yardım için başvurdukları aşkın varlıklardır. Dhamma Buda'nın telkininin esasını, doktrinini, cihan şumul hakikati ifade etmekle Hristiyanlıkta Hazreti İsa, İslam'da Kur'an'ın yerine benzer bir öneme sahiptir. Dhamma ontolojik olarak Buda'dan öncedir. Buda Dhamma'nın ifadesi tarihi tezahürüdür. Budalar zaman zinciri içinde gider gelirler. Fakat Dhamma ebedidir. Bu bir anlamda Yunanca logosa tekabül eden bir durumdur. Budistler Dhamma'ya bu anlamda sığınırlar. Buda'nın hitabeleri bu Dhamma gerçeğini konu edinmiştir. Bu gerçek doktrindir. Bu gerçeğe uygun yaşanan hayat Buda tarafından istikamet olarak nitelendirilmiştir. Budist inanca göre Buda'dan önceki 24 Buda gibi ondan sonra da şimdiki Buda devresini takiben Budalar gelecektir. Her Buda insanların hakikati kaybetmesi üzerine doktrini telkin için gelmektedir. Pali metninde ilki ve en önemlisi Metteya olmak üzere gelecek 10 Buda adı verilmektedir. Pali geleneğine göre bunlar Hint kozmonolojisinin 4. bölgesinden biri olan Jambudipa, Hindistan'da bölgesinden gelmektedir. Her Buda Dhamma'yı öğütlemedikçe, bir Sankha kurmadıkça ve dine tutunmadıkça Nirvana'ya girmez. Sankha dünyanın en eski bekar keşişler rahipler topluluğudur. Rahipler manastırda topluca münzevi olarak yaşarlar. Ayrıca rahibe topluluğu da vardır. Dilenci rahiplere Bihiksku, Pali, Bihikku, rahibelere ise Bihikskuni, Pali, Bihikhani denir. Ruhban hayatı fakirlik, bekarlık ve sessizliğe dayanır. Katil, hırsız, esir, asker, bulaşıcı hastalığa yakalanan, bedeni mağluliyeti olanlar dışında herkes rahip veya rahibeliğe başvurabilir. Rahip olmak için en az 20 yaşında olmak gerekir. Ancak 15 yaşını bitiren teşkilata alınabilir. Hatta 7 yaşını bitiren bile eğer ailesi razı ise alınabilir. Başka din ve inançlardan dönenler bir sınama devresinden sonra rahipliğe kabul edilebilirler. Teşkilata ilk giren saç ve sakalını keser, sarı elbise giyer, yetkili rahibin önünde 3 defa iman ikrarında bulunur. Rahiplik adayı en az 10 rahip önünde başkan rahip tarafından imtihan edilir. İmtihan olumlu sonuçlanırsa kendisine 4 vacip, 4 büyük günah başkan tarafından belletilir. Bir rahip bu günahlardan birisini işlerse muvakkat olarak veya süreklice Sankha'dan çıkarılabilir. Rahip Sankha'dan kendi isteğiyle de ayrılabilir, evlenebilir. Ancak rahip ve rahibe iken evlenme yasaktır. Budistler arasında en büyük ayrılık rahiplerle rahip olmayanlar arasındadır. Rahip olmayanlar Nirvana'ya eremezler. önceki hayatında rahip olanlar hariç. Rahibin sadece bir takım elbisesi olur ve o da üç parçadan oluşur. Gömleğe benzer bir altlık, bir kuşakla bağlı ve dize kadar varan bir çeşit etek, dizlere kadar inen ve bir tarafından sol omuza atılmış, böylece sağ omuz çıplak bırakılmış bir örtü. Kıyafet eskiden sarı, Tayland, Kamboçya ve Seylan'da hala öyledir. Orta çağda ise kırmızıydı. Şimdi Burma'da portakal rengi, Japonya'da siyah. Ayrıca rahibin yiyecek için sadaka kasesi, ayda iki defa kullanmak üzere tıraş bıçağı, tesbihi bulunur. Rahip günde bir defa öğle yemek yer. Tam bir cinsi perhis sürdürür. Hiçbir eğlenceye katılmaz, para alıp vermez, mal edinmez. Ayda iki defa rahiplerin suç itirafında bulundukları dolunay ve yeni ay günlerine uposatha, upa vasatha günleri yani oruç günleri denir. Bu adet Brahmanizm'deki Soma kurbanı devresindeki oruç günlerinden aktarılmıştır. Yeni ayın ve dolunayın yedinci günlerine de oruç günleri denir. Fakat bu günlerde itiraf yoktur. Bu günlerde rahip olmayanlar da en iyi elbiselerini giyerler. Dindar Budistler dünyevi işlerle uğraşmazlar. Raha kaidelerini okuması sırasında okuyucu her bölüm sonunda bulunanların böyle bir suç işleyip işlemediklerini sorar. Varsa itirafı dinler, cezayı takdir eder. Budist manastırlarına vihara denir. Sayısı 227'ye varan bir takım kaidelere ufak tefek farklarla bütün Budist manastır ve ekollerinde büyük bir titizlikle uyulur. O. Budizm'de inançla ilgili kavramlar. A. Tanrı. Buda'nın ve Budizm'in Tanrı konusundaki tutumu daima tartışıla gelmiştir. Buda'nın yaratıcı Tanrı hakkında ne söylediği açık değildir. Aslında onun devrinde Tanrı kavramı bilinmeyen bir kavram değildi. Ancak Brahmanlar, Tanrı'yı insanlar tarafından zarar verilen, yaptığından pişman olan, aldatılabilen, sihirle etki altına alınabilen, zaaf ve düşkünlükleri bulunabilen bir varlık olarak nitelendiriyorlardı. İşte Brahmanlara ve onların temsil ettiği dine tepki olarak yaratıcı Tanrı ve ona yöneltilmiş diğer dini kavramlara, ibadet, kurban ve benzeri, ilgisiz hatta karşı görülen Theravada Budizmi, Cainizm ve Ajivika hareketi, kurtuluş, ahlak, gerçek gibi şeylere yer vermekle Tanrı, ruh, kurban, kurtuluşu inkar eden Karvaka materyalistlerinin dine karşı ateizminden farklıydı. Hint geleneğinde monoteist, politeist, monist ve panteist tanrı anlayışları vardı. Buda'nın nakledilen iman ikrarı üç cevher arasında veya sekiz dilimli yolla ilgili maddelerde tanrı ile ilgili bir anlatıma rastlanmaz. Ancak Buda'nın tanrıya karşı söylediği bir sözde bize intikal etmemiştir. Bu konudaki sessizliğin Yahudilerin ahiret inançlarında olduğu gibi kutsal metinden kaynaklandığı dikkatten kaçmamaktadır. Pali metni Buda'dan aşağı yukarı 400 yıl sonra yazıya intikal ettirilmiştir. Bu uzun şifahi devrede gelişmeler, ihtilaflar göz önünde bulundurulursa durum daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında Budistlerin ilgilerini kainatın kimin tarafından yaratıldığından çok ızdıraptan, tenasuh çemberinden kurtulmak çekmiştir. Ayrı bir nokta olarak Buda'nın Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın olduğu gibi ilgi odağı haline gelmesi, onun tanrılaştırılmasına yol açmıştır. Buda bütün putların kırılmasını emretmesine rağmen onun heykelleri yapıldı, zamanla tanrılaştırıldı. Eğer bir tanrı kavramı olmasaydı Buda'ya böyle bir durum nispet edilmezdi. Cainizm de Budizm gibi ateist bir din olarak nitelendirilmektedir. Ancak Sthana Kavasi adlı bir Cainist mezhebi taraftarlarının önceki Cainizmin ateist olduğunu ileri sürmeleri hatırlanırsa, benzeri bir durumun sonraki Theravada Budistlerince ileri sürülmüş olabileceği düşünülebilmektedir. Bunun yanında Budizm yayıldığı yerlerde birçok din, inanç, kültle karışmıştır. Böylece Mahayana'nın çeşitli ülkelerde ayrıntıda farklı bir tanrı anlayışı oluşmuştur. Bu anlayış insanlığın kaderini elinde tutan bir yaratıcı tanrı yerine ezeli Buda'yı koymakla gerçekleştirilmiştir. Adi Buda kavramı Nepal ve Tibet'ten Budist Asya ülkelerine yayılmıştır. Bu kavramın İslam'ın Asya'da gelişmesi sonucu Budizm'de de İslam'daki gibi bir tanrı kavramı bulunduğunu göstermek üzere geliştirildiği de ileri sürülmüştür. Bu da böylece mutlak varlıkla bir tutulunca onun üç tabiatlı olduğu gündeme getirilmiştir. Bunlardan ilki Buda'nın mutlak ezeli varlık olarak dharma, yani gerçekle ilişkili vücudu. İkincisi semavi, ölümsüz ve mesut varlığı. Üçüncüsü de Gotama olarak beşeri varlığıdır. Tibet'te Avalokitesvara, Buda'nın merhametini ve hikmetini ifade etmekte. Dini lider Dalai Lama, onun bir hululü olarak görülmektedir. Yine Nepal ve Tibet'te Adi Buda'nın pratik bir dharma kaya ifadesi, Çin ve Japonya'da da Amitabha, Amida adıyla yaygınlaşmıştır. Bu iradesi hikmet ve sevgisi bulunan, inayet, merhamet, kudret ve bilgi sahibi bir yüksek uluhiyeti ifade etmektedir. B. Karma ve tenasuh. Hint dinlerinde ortak karma ve tenasuh, samsara, inançları Budizm'de de vardır. Karma, iş, davranış anlamına gelen, fakat çoğu defa işleri yöneten, bu ve gelecek hayatta birçok maddi etkileri bulunan kanunu ifade eden bir terimdir. Bu terim eski Vedalar devrinde gözükmez. Upanishadlarla ortaya çıkar. Karma bu ve gelecek hayattaki sosyal farklılıklar iyi kötü kaderin önceki hayatta yapılan iyi kötü işler sonucu oluştuğunu ifade eder. Buda'dan önce karma böyle bilinmektedir. Karma kişinin içinde bulunduğu kast dilimine göre değişmeyen görevi, bir çeşit mecburi kader anlayışıdır. Bu da iradi davranışa işaret etmiştir. Her şey yapılan fiile, o da anlayışa bağlıdır. Karma Budizm'de anlaşılması zor bedeni bir güç olarak görülmektedir. Karmanın çıkmasıyla hayat cevheri asli bilgisini yeniden kazanacak ve orada hareketsiz kalmak üzere alemin zirvesine yükselecektir. İşte bu hayat gücü bir dinamo gibi insanın hislerini, ümitlerini, sevdiklerini, sevmediklerini ve ömür boyu yaptıklarını potansiyel olarak taşıyarak yeni bir varlığa aktarmakta yeterli imkana sahiptir. Dolayısıyla karma, kişinin iradesiyle yaptığı şeyi ve bunun sonucunu kapsar. Yapılanlar kişi için kaçılamayacak bir sonuç getirir. Herkes böyle bir karmayı miras alır. Bunu diğer karma takip eder. Bu bir determinizm değildir. Çünkü kendi karması içinde herkes iyi veya kötü iş yapmakta hürdür. Kişinin kendi karması onu mecbur etmemektedir. Budist görüşe göre yeni karma için önemli olan davranış değil, iradedir. Karmanın semerelerini fail ya da bu hayatta ya yeni doğumda veya daha sonraki doğumda görecektir. Budist görüşe göre hırs, kin ve hilenin aldattığı kimsenin karması kötü, aksi de iyidir. Buda'dan önce Hindistan'da tenasuh ve karma inanışı var mıydı? Buda bu iki kavramı insanda sürekli bir nefs, ruh bulunmadığını ifade eden Anatta doktrini ile nasıl uzlaştırdı? Sorusu Budistler için önemli bir konuyu ortaya çıkarır. Zira bu Hindistan'da tamamen Budistlere has bir doktrindir. Budistler ayrı bir ruh yerine ruhsal tezahürleri, duygu, irade, şuur, idrak ve benzeri, bedenle bir bütün olarak almak yoluyla insan kavramına giderler. Yani insan bedenle zihni özelliklerin bir bütünüdür. Bunlar güzel bir anda doğumda bir araya gelmiştir. Acı bir anda ölümde ayrılacaklardır. Budizm'de beşeri bir fert, beş, kahanda grup içinde düşünülür. Bunlar bedeni, hissi, şuuri, iradi ve akli parçalardır. Bu beş grup ömrün çeşitli safhalarında değişik görüntüler ve nitelikler sergiler. Ruhu kabul etmemek ve Anatta doktrini Budistleri tatmin etmediği için Pudgalava dinler denilen bir mezhep, ferdi ruha yeniden yer vermek zorunda kalmış fakat diğerleri bu gelişmeye karşı çıkmışlardır. Karma ile ilgili ve ülkemizde daha çok bilinen bir Budist dini ve felsefi kavramı tenasuhtur. Samsara yeniden doğuş, tekrar tekrar gelme, tenasuh bir hayattan ötekine geçişi ifade eder. Ondan kaçınmak mümkün değildir. Zira Budist ana ızdırap doktrininin tek bir hayat süresinde anlaşılması gerçekleşmez. Tenasuh bitmek bilmeyen bir yeniden doğuş silsilesidir ve içinde bir eziyet çile yumağı taşır. Tenasuh sadece insan şeklinde değil, en küçük sinekten insana kadar bütün canlı kategorilerini içine alan bir yeniden hayata dönüştür. Ancak sadece insan olarak gelindiğinde tenasuhtan kurtulup nirvanayı kazanmak mümkün olabilir. Bu arada belirtilmelidir ki Budizm'de tenasuhla yeniden doğan nedir sorusu, ruhu kabul etmeyen Budistlerin onun yerine ikame ettikleri kavramı anlamak kadar zordur. C. Nirvana. Nirvana, Pali dilinde Nibbana, kelimesinin kökü olduğu kabul edilen Nibbati fiili, üfleyerek serinletmeyi ifade etmektedir. İlk Budist geleneğinde bu kelime serinlemiş, yani arzusu ve ihtirasların kötülüklerin ateşinden kurtulmuş, sakinleşmiş, ideal adam olmayı dile getiriyordu. Böyle bir insan aydınlanmaya kavuşmuş, Nirvana'ya ermiş olarak nitelendiriliyordu. Budizm böylece yeni bir insan tipi getirmiş oluyordu. Bu insan klesa denilen ve sayısı mezhepler arasında 10, 16, 26, 30 olarak değişen manevi kirlerden arınmış fakat ömrünün geri kalan kısmını tamamlayan bir kimseydi. Bu kimse klesa Nirvana'ya ulaşmış, ömrü bitip cismani hayata veda edince de Nirvana tamamlandığından Pari Nirvana'ya varmış sayılıyordu. Nirvana, Nibbana, Pali metinlerinde durgunluk, dinginlik, huzur, arınmışlık ve ölümsüzlük şeklinde nitelendirilmektedir. Bazı batılı bilginler Nirvana'yı yok olma şeklinde anlamışlarsa da bu isabetli değildir. Bu da insani duygu ve arzuları bir ateşe benzetmiş, Nirvana'yı da bu ateşin sönmesi şeklinde açıklamıştır. Buda'nın baş şakirdi Sariputta, Upatissa, Nirvana'yı istek ve tutkuların kin ve nefretin yok olması, yanılarak yolunu şaşırmaktan kurtulma şeklinde tarif etmiştir. Hinayana mensuplarına göre Nirvana, varlık, ihtiyarlık, ölüm ve ızdıraplardan kurtulmadır. Ancak Nirvana yok olma değil, yüce gerçeğin gerçekleşmesi, ihtirasın yok olmasıdır. Mahayana mensuplarına göre de Nirvana yok olma değildir. Fakat o bir barış, mükemmellik kazanma, hikmet kemaline ulaşma, sonsuz mutluluğa kavuşmadır. Mahayana felsefi ekollerinin gelişmesiyle Nirvana, Buda'nın mahiyetiyle ilgili mutlak kavramı, nihai realite ile bir tutuldu. Budizm'de Nirvana'ya ulaşmış bir kimsenin ölüm sonrasıyla ilgili açık bir bilgi yoktur. Öldükten sonra Buda'nın ne olduğu sorusu Budizm'de hep sorula gelmiştir. Buda'nın kendisi de Nirvana'ya erişmiş bir kimsenin öldükten sonra varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmamış, bu konuda herhangi bir şey söylemenin yararı olmayacağını savunmuştur.